Zaman Tüneli. Sevgili dinleyiciler, radyonuz TGRT FM'de yayınlanan yeni bir Zaman Tüneli programına hoş geldiniz. Evet, bir haftalık bir aradan sonra bizler sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programa başlamadan önce bütün radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz.
Tarihe şan verenler.
Sevgili dinleyiciler, Baharat Adaları ile adıyla şöhret yapan Sumatra ve Java takım adaları, bugünkü Endonezya'nın Sumatra ve Java takım adaları dünyanın en zengin yerlerindendir. Bu takım adalar 16. asırda henüz bir birlik kurmuş değillerdi. Küçük küçük beylikler, küçük küçük sultanlıklar halinde idare olunuyordu. Bunların içinde en ehemmiyetlisi Sumatra adasının kuzeyindeki Aceh Sultanlığı idi. Afrika'nın güneyini dolaşarak Hint Okyanusu'na çıkan sömürgeci Avrupalılar, Hindistan'la beraber bu baharat adalarını da tehdide başlamışlardı. Portekizliler ve Hollandalılar buraları hem sömürmeye hem de halk arasında Hristiyanlık dinini yaymaya geliyorlardı. Halbuki bu baharat adalarının halkı ta eski asırlardan beri Müslüman idiler. Arap tacirlerinin, buraya gelip giden Arap tacirlerinin tesiriyle Müslümanlığı benimsemişler ve Müslümanlığın Şafii mezhebine göre hareket etmekteydiler. O zamanlarda bu Aceh Sultanı Alaaddin idi. Bu Sultan Alaaddin, Sumatralıların adalarını kendi adamlarıyla koruyamayacağını gördü ve zamanın en büyük hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'a müracaat etmeyi düşündü. Bu koca Türk padişahının şanı şöhreti oraları da tutmuştu. 1564 yılının sonlarında Sultan Alaaddin, Hüseyin isminde bir elçinin başkanlığındaki heyetini değerli hediyelerle ve de yardım isteyen bir mektupla İstanbul'a göndermişti. Sultan Alaaddin bu mektubunda Aceh ile beraber bütün Sumatra adasının ve Java'nın Osmanlı Devleti'ne iltihak ettiğini arz ediyordu. Yani artık Java ve Sumatra Osmanlı toprağıydı. Binaenaleyh Kanuni Sultan Süleyman'ı, zamanın bu en büyük hükümdarını ve Müslümanların halifesini, kendi mülkünü korumaya çağırıyordu. Sultan Alaaddin'in heyeti Sumatra'dan ancak 2 yılda ve bin bir müşkilatla İstanbul'a gelebildi. Elçi padişahı İstanbul'da bulamadı. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar seferine çıkmıştı. Ve malumdur ki 6 Eylül 1566 gününün gecesinde Zigetvar muhasarası esnasında vefat etti. Yerine oğlu Şehzade Selim, Sultan II. Selim adıyla tahta cülus etti. Sokulu Mehmet Paşa sadrazamdı. Yeni padişah, Aceh Sultanı'nın elçisi Hüseyin Bey'i kabul etti. Sadrazamın fikrine göre, yani Sokulu Mehmet Paşa'nın fikrine göre, Aceh Sultanı Alaaddin'e ve dolayısıyla Sumatra ve Cava adaları Müslümanlarına bir miktar asker, gemi ve silah göndermekle yardım etmenin hiçbir faydası yoktu. Çünkü yer çok uzak ve düşman güçlüydü. Bu adalarda aynı Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu ileri durumu hasıl edecek bir takım inkılaplar yapmak icap ediyordu. Top yerine topçu ustaları, barutçu ustaları yollamak gerekiyordu. Baruthaneler, tophaneler kurmak lazımdı. Gemi yerine de gemi yapacak gemi mühendisleri göndermeli ve oralarda tersaneler kurulmalıydı. Evet, Büyük Türk İmparatorluğu'nun, Osmanlı Devleti'nin Endonezya Müslümanlarına yardımı böylece şanına layık bir şekilde oldu sevgili dinleyiciler. Öncelikle Tezel'den asker ve silah gönderiliyordu. Sonra bu ordunun yanında bir ilim ve sanat ordusu yollanıyordu. İlk mektep muallimlerinden, medrese hocalarından, müteassıs fen adamlarından, tabiplerden, mühendislerden, mimarlardan, hattatlardan, minyatür ustalarına kadar, kuyumculara varıncaya kadar her kezi ihtiva eden dört başı mamur bir kafile bu baharat adalarına gönderildi. Ayrıca Sultan II. Selim, Aceh Sultanı Alaaddin'e bir mektup, ona hitaben bir mektup, uzun bir mektup yazdı. Bu mektupta bu kardeş sultana selamet ve başarı dileklerinden sonra bir şart koşuluyordu. Bu müteassıs sanatkarlar ve fen adamları Aceh'de 2 yıl kalacaklardır. Orada yerlerine adam yetiştirildikten sonra Türkiye'ye döneceklerdir. Askerlere ve sair zevata gelince isterlerse Sumatra'da ve Cava'da yerleşebileceklerdi. Bu büyük yardımın Sumatra'ya ulaştırılması işi için Kızıldeniz Amirali Kurdoğlu Hızır Reis'e Kızıldeniz Donanması tevdi edilerek vazifelendirildi. Fakat koca deniz kurdu hemen yola çıkamadı. Çünkü Yemen'de bir isyan patlak vermişti. Önce donanma ile o isyanı bastırmaya memur oldu. Binaenaleyh Sumatra ve Aceh Sultanlığı'na, Sumatra ve Cava'ya yardım 1 yıl kadar gecikti. Sokulu Mehmet Paşa'nın uzun sürecek bir Sumatra deniz muharebesi için son derece itimat ettiği Kurdoğlu Hızır Reis, Aden'de, Yemen'de bir de ölüm tehlikesi atlatmıştı. Bu Türk amiralinden insanca muamele gören isyancı Şeyh Kasım, alçakça mukabelede bulunmuş bir fedaisine amirali öldürtmek istemişti. Ancak Kurdoğlu Hızır Reis, Allah'ın bir inayeti kabilinden bu suikasten kurtulmuştu. Kurdoğlu Hızır Reis, Sumatra deniz seferinin serdarıydı sevgili dinleyiciler. Oraya giden filo 19 kadırgadan müteşekkildi. Bunlar o asrın en yeni ve en büyük gemileriydi. Filonun kumandanlığına Mahmut Reis isminde Hint denizini, Hint okyanusunu iyi bilen bir gemici tayin edilmişti. Türk gemileri Aceh'e selametle vardı ve bütün yükünü boşaltarak döndü. Türk donanmasının Aceh'e gelişi, Portekizlileri bir zaman için Sumatra sularına yaklaştırmadı sevgili dinleyiciler. Çünkü Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, Portekiz Krallığı'na gönderdiği bir mektup ile de bu adaların Osmanlı Devleti'ne katılmış olduğunu ve Endonezya adalarına yapılacak bir saldırıya karşı Türkiye'nin bütün kuvvetleriyle doğrudan doğruya Portekiz sahillerine hücumla karşılık vereceğini bildirmişti. Evet, bunun üzerine Portekizler Endonezya'ya yaklaşmaktan korktular. Sumatra seferinden sonra Sokullu Mehmet Paşa'nın ikinci büyük projesi Süveyş kanalını açtırmaktı sevgili dinleyiciler. Süveyş kanalı vaktiyle Mısır Fatihi büyük sahabi Amr bin As tarafından açılmıştı. Fakat zamanla tabiat şartları sebebiyle kapanmıştı. Sokullu Mehmet Paşa bu Süveyş kanalının açılışıyla hem doğuya giden ticaret yollarını tekrar ele geçirmek hem de bu yeni Osmanlı toprağı Cava ve Sumatra'nın daha kolay korunabileceğini düşünüyordu. Ancak bu büyük projeyle meşgul olurken bir casus olduğu tahmin edilen bir meczup tarafından divan toplantısında hançerlenerek öldürüldü. Evet, böylece Sumatra'nın ve Cava'nın daha uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde kalması işi suya düştü. Yıllarca, asırlarca sonra Sultan Abdülhamit zamanında 1898 yılında Sumatra ve Cava'da dolaşan Abdülaziz adında bir Türk seyyahı yazdığı hatıralarında diyor ki, Hollandalılar buralara gelinceye kadar vaktiyle İstanbul'dan gönderilen Türk gemilerinin bayrakları bir hatıra olarak duruyormuş. O eski Türk toplarını da Hollandalılar eritmişler. Madeninden kilise çanı dökmüşler. Cava'da böyle bir Türk topundan yapılmış bir çanın üstünde Sultan II. Selim'in tuğrasını gördüm. Türkçe bilmeyen fakat Türk'e benzeyen insanlar buldum. Bunlar evlerinde ecdat yadigarı sipahilik beratlarını çıkarıp gösterdiler. Evet, bu hatıra satırlarından da anlayacağımız gibi Osmanlı nüfuzunun zayıflaması üzerine burada Sumatra ve Cava'da Hollandalılar hakim oldu sevgili dinleyiciler. Ve bu Hollanda hakimiyeti 2. Dünya Savaşı sıralarına kadar devam etti. Fakat Aceh halkı, Sumatra ve Cava halkı kendilerine zor zamanda yardım eden ve uzun bir müddet müstemlekecilerden kendilerini koruyan Osmanlıları, Türk kardeşlerini unutmadılar. Padişah tarafından buraya gönderilen askerler yerli halka karıştılar, yerli halkla evlenerek soyları günümüze kadar devam etti.
Tarihi senaryolar.
Sevgili dinleyiciler, Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz, pek çok hususiyetinin yanında donanmaya ve bahriyeye verdiği ehemmiyetle tanınır. 1861 ve 1876 yılları arasında 15 senelik bir saltanatı var Sultan Abdülaziz'in. Ve yine askeri reformlarıyla ve başka reformlarıyla meşhur Büyük Osmanlı Padişahı Sultan II. Mahmud'un oğludur. Ve bu askeriyeye, bilhassa bahriyeye olan alakası muhtemelen babasından tevarüz etmiştir. Saltanatı boyunca donanmaya çok ehemmiyet vermiş, pek çok yeni gemiler almış, eldeki gemilerin modernleştirilmesini sağlamış, tersaneler yapmış, tersaneler tamir etmiş ve böylece 1876 yılında tahttan indirildiğinde geride bıraktığı donanma, Osmanlı donanması, gemi bakımından İngiltere ve Fransa'dan sonra dünya üçüncüsüydü. Rusya'nın, Almanya'nın, Birleşik Amerika'nın donanmalarından çok üstündü. Ancak maalesef Sultan Abdülaziz'in bu donanma merakı kendisine pek de iyi bir şan getirmedi. Herkes padişahın müsrif olduğunu, efendim hazineyi, devlet varidatını böyle donanma gibi, gemi gibi lüzumsuz işlerde sarf ettiğini söylediler. Hatta tahttan indirilmesi için istihsal edilen fetvada bile bu husus, bu israf hususu yer almıştır sevgili dinleyiciler. Evet, bununla da kalmamış sevgili dinleyiciler. Bundan sonra, Sultan Aziz'den sonra Sultan II. 5. Murat'ın kısa bir saltanatı var. Ondan sonra Sultan II. Abdülhamit tahta çıkıyor. Ve yine söylenenler şudur ki Sultan II. Abdülhamit donanmayı ihmal etmiş. Sultan Abdülaziz'in donanmaya verdiği ehemmiyetin onda birini, yüzde birini bile göstermemiş. Hatta bu gemileri Haliç'e çekerek çürümelerine sebep olmuş. Söylenen budur. Ancak işin iç yüzü öyle değildir. Bu Sultan Abdülaziz'in kurmuş olduğu donanma çok önemli fonksiyonlar icra etmiştir. Çünkü sevgili dinleyiciler, büyük donanma siyaseti tamamen stratejik mefhumlara dayanır. Daha açık tabirle donanmanın vazgeçirici mahiyette olması için milyarlar harcanır. Yoksa donanmanın savaş kazanması, savaşta kullanılması mevzubahis değildir. Onun için Sultan Aziz'in bıraktığı Osmanlı donanması bir yıl sonraki 93 harbinde, yani 1877-78 Osmanlı-Rus harbinde büyük bir rol oynamadı. 1914 yılındaki Alman donanması dünya ikincisiydi. Fakat Cihan Harbi'nde hiçbir işe yaramadığı için çok tenkit edildi. Ancak Alman strateji mütehassılarından bir kısmı 1914'ten önce donanmaya harcanan milyarların Alman ordusuna harcanan meblağ eklenmesi halinde Almanya'nın 1. Dünya Harbi'ni kazanabileceğini bile söylediler. Halbuki bu mütalaa doğru değildi. Evet, Alman büyük donanması esas itibariyle 4 yıl boyunca Baltık denizinde demirledi. Ama İngiltere donanmasının bu düşman armadadan ödü koptu. Almanya sahillerine gelemedi. Caydırıcı tesir yaptı Alman donanması 1. Dünya Savaşı'nda İngiliz donanmasına karşı. İşte Sultan Abdülaziz'in hazırladığı Osmanlı donanması da 93 harbinde Osmanlı-Rus harbinin akışına, cereyanına tesirde bulunmadı. Harpte sadece ordular konuştu. Ama Karadeniz'deki Rus donanmasının da adı sanı duyulmadı. Eğer böyle bir güçlü Türk donanması olmasaydı, Rus donanmasının boğazlara gelmesine hangi güç engel olacaktı? Daha o zamandan belki boğazlar kaybedilecek, daha o zamandan Osmanlı Devleti yıkılacaktı. Donanma, Osmanlı donanması böyle caydırıcı bir rol oynadı. Donanma, bilhassa zırhlı donanma, 1850'lerden itibaren bir asra yakın bir müddet büyük devletlerin milyarlarını yedi. Son derece masraflı oldu. 93 bozgunundan sonra bu bozgunun mali yıkımı ve harp tazminatının tazyiki altında Sultan II. Abdülhamit'in bu dünyanın 3. donanması çizgisini muhafaza etmesi hatırdan bile geçirilemez. 1880'lerde Düyun Umumiye kurulmuş ve Kırım Harbi, arkasından 93 Harbi'nin Osmanlı Devleti'nin başını açtığı mali yıkıntı bu Düyun Umumiye idaresi vasıtasıyla telafi edilmeye çalışılmış. Ondan dolayı bu mümkün değil. Bununla beraber Sultan II. Abdülhamit, Haliç tersanelerinde 2 tane denizaltı yaptırmıştır. Ve denizaltıyı donanmaya resmen kabul eden ilk devlet Türkiye, Osmanlı Devleti olmuştur. Ve bunda da Sultan Abdülhamit'in rolü vardır. Yine Sultan Abdülhamit dışarıdan modern kruvazörler satın almıştır. İşte Hamidiye kruvazörü, Mecidiye kruvazörü böyledir. Nitekim hatıralarında Sultan Abdülhamit kendisinin donanmaya ehemmiyet vermediği, bir ihtilalden korktuğu için gemileri Halic'e çektirip çürümeye terk ettiği ithamlarıyla karşılaştığını bizzat söylüyor ve bunlara cevap veriyor. Evet diyor, bu doğrudur. Ancak bu gemilerin bazılarının modası geçmişti. Bunların tamiri de mümkün değildi. Bunları Haliç'e çektirdim. Tamiri mümkün olanları tamir ettirdim. Tamiri mümkün olmayanları başka maksatlara tahsis ettirdim. Ve imkanım el verdiği ölçüde donanmaya katkıda bulunmaktan çekinmedim diyor bizzat hatıralarında. Evet, Sultan Abdülhamit'in amcası gibi donanmaya, gemiye, denize sevdalı olduğu, amcasından böyle bir sevda tevarüz etmediği İnkar edilemez. Bu bir gerçek. Ancak zamanın şartları sebebiyle de Osmanlı donanmasına gereken Sultan Abdülaziz zamanındaki ehemmiyet de verilememiştir. Ancak bunun sebepleri Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu büyük mali sıkıntıdır. Ve şurası da tekrar söylenmelidir ki Sultan Abdülaziz'in bıraktığı Osmanlı donanması Sultan Abdülhamit devrinde de caydırıcı, önleyici, korkutucu bir tesir yapmaktan geri durmamıştır. Şunu hatırlayalım ki Sultan II. Abdülhamit'in 33 yıl süren saltanatının 30 yılı tamamen sulh ve sükun içinde geçmiştir.
Taban Arası.
Sevgili dinleyiciler, Aksaray Horhor Caddesi'nde Hindiler Tekkesi diye anılan ve bugün harap vaziyette bulunan bir ahşap bina var. Bu binanın büyük bir tarihi kıymeti bulunmaktadır. Hindiler Tekkesi deyince bildiğimiz hindi anlamayın. Hindiler, yani Hintliler veya Hint Tekkesi buranın adı. Neden Hint Tekkesi? Efendim, İngilizler 18. asır sonlarında Hindistan'ı istilaya kalkışmışlardı. Çünkü Hindistan'daki son Türk hükümdar ailesi Babür hanedanı zayıflamıştı. Gücünü kaybetmişti. Hindistan küçük küçük sultanlıklara bölünmüştü. İşte bu İngilizlere karşı 18. yüzyıl sonlarından itibaren mücadeleye başlayan Hint Müslümanlarının bir serdarı var. Tipu Sultan diye anılan Mysore ülkesinin hükümdarı Fethali. Bu zat 1787 yılında zamanın Osmanlı padişahı ve Müslümanların halifesi Sultan 1. Abdülhamid'e bir büyük sefaret heyeti göndermiş. İşte bu sefaret heyetine dahil olan askeri bir kumandanın ve elçinin mezarı bu Hindiler Tekkesi veya Hint Tekkesi'nin bahçesindedir. Nitekim bahçedeki bir mezar taşında burada yatan kumandan ve elçinin Muhammed İmam adını taşıdığı ve miladi 1787 yılına tekabül eden Hicri 1202 yılında vefat ettiği anlaşılmaktadır. Tipu Sultan diye bilinen Fethali, Sultan Fethali, 1782 yılında babası Haydar Ali'nin vefatı üzerine Mysore tahtına çıktı ve İngilizlere daha şiddetli olarak mücadeleye girişti. Nihayet 1784 yılında zafer kazandı ve kendisi için çok istifadeli hükümler taşıyan Mangalore Anlaşması'nı yaptı. İşte bunun ardından Türkiye'ye, Afganistan'a ve Fransa'ya heyetler gönderdi, müttefik arama heyetleri. 1787 yılında Osmanlı Padişahı Sultan 1. Abdülhamit'e gönderilen heyet, 7 gemi ve fevkalade zengin ve bol hediye ile beraber Basra'ya vardı. Çok kalabalık olan bu heyetten 300 kişi İstanbul'a çağrıldı. Tipu Sultan'ın Sultan 1. Abdülhamit'e gönderdiği Farsça mektuplar Başbakanlık arşivinde kayıtlıdır. Sultan'ın bu heyet vasıtasıyla Padişah Sultan 1. Abdülhamit'e yaptığı tekliflerin en mühimi, Basra Limanı'nın kendisine kiralanması ve buna karşılık Mysore Limanı'nın bütün mahsul ve mallarıyla beraber Osmanlılara hediye edileceği taahhüdüdür. Elçilik heyetine o sıralarda sadrazam bulunan Koca Mustafa Paşa tarafından Kağıthane'deki Sadabat Kasrı'nda muhteşem bir ziyafet çekilmiştir. İşte Tipu Sultan'ın göndermiş olduğu heyetin serdarı Muhammed İmam burada Hindiler Tekkesi'nde yatmaktadır. Bu Hindiler Tekkesi'nde 1923 ve 1924 yıllarında Hint Müslümanların liderlerinden Sintli Ubeydullah Efendi de oturmuştur sevgili dinleyiciler. Bu Ubeydullah Efendi 1915 yıllarında Hint Müslümanlarının murakkası olarak gizlice Afganistan'a gelmişti. Ve Afgan emiri Habibullah Han'ı Osmanlı Devleti ile beraber İngilizlere karşı harbe girmeye teşvik etmişti. Yani Osmanlılara müttefik bulmak için ta Hint Müslümanları mücadele etmişlerdi. Ancak bu teşebbüsünden bir netice alamamıştı. Ancak Afgan emiri Habibullah Han öldürüldükten sonra yerine geçen Emanullah Han'la anlaşmaya muvaffak oldu. Ve Afganistan'ın İngilizlere harp açmasını temin etti. 1922 yılında Afganistan'la İngiltere arasında sulh imzalanınca bu Ubeydullah Efendi Kabil'i terk ederek Türkiye'ye geldi. Bu Ubeydullah Han Pakistan fikrini, Hint Müslümanlarının hürriyet fikrini ortaya atan, böyle fikirler taşıyan Hint Federe Cumhuriyetleri Anayasası adlı bir eser kaleme almıştı. Bu Hindiler Tekkesi'nin son şeyhi Riyaz Babür Efendi'dir sevgili dinleyiciler. Kendisi 1. Cihan Harbi'nde Kudüs'teki Hint Tekkesi'nin şeyhi iken ordumuza hizmet etti. Ve Filistin boşaltıldıktan sonra Türk askerleriyle beraber İstanbul'a geldi. İngilizler İstanbul'u işgal ettikleri zaman onu yakaladılar ve hapse atarak pek çok işkenceler ettiler. Abdurrahman Riyaz Efendi İstanbul'un kurtuluşundan sonra Genelkurmay Başkanlığı Tercüme Şubesi'nde çalıştı ve 1969 yılında vefat etti. Böylece Hindiler Tekkesi geleneği sona erdi. Bugün Hindiler Tekkesi kimsesiz kadınların barınağı olarak kullanılmaktadır. Sevgili dinleyiciler, bu hafta da zaman tünelinin sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle buluşuncaya kadar hoşça kalın.
Zaman Tüneli.